أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Saat suresinin huzurundayız. Bu sure bize Rabbimizi tanıtıyordu. Diğer surelerde olduğu gibi. Biz de onun huzurunda, onun şeref tribününde, onunla beraber ayet ayet, bir bir Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine ulaşmaya çalışıyorduk. Daha önce anlatılan kısımların bir özetini sunalım. Şerefli, şanlı, gündem yapmaya tek yetkili, zikir sahibi Kur'an'a yeminle başlıyor Allah bu surede de söze. Ve kafirler, işte bunu örtbas etmek istiyorlar. Ya da örtbas etmek için, bunu yok saymak için, gündemden kaldırmak için kendilerini güçlü kuvvetli zannediyorlar. Bunu gündeme almaya, bunu gündemde tutmaya çalışıyorlar. Ama onlar da paramparça, tarihe hiç bakmıyorlar mı? Çağlar boyu nice insanlar aynı sevdaya kapılmışlar. Sonunda helak olup giderken bağırıp çağırmaları onlara bir imkan sağlamış mı? Hiçbir kurtuluş yolu bulabilmişler mi? Nedir dertleri? İçlerinden birinin Allah tarafından görevlendirilmesine mi kafayı takmışlar bunlar? Ne olaydı ya? Ne istiyorlardı? Allah onlara mı soracaktı? Ya da haşa, Allah'tan daha iyi bildiklerini iddia edemeyeceklerine göre, Allah'ı tanıdıklarına göre, o içlerinden birinin risaletine, nübüvvetine, yani peygamberliğine itiraz etmelerinin ne anlamı vardı? Şaşkınlıktan ne dediklerini bilmiyorlar. Bazen sihirbaz, bazen yalancı ya da mecnun, şair, kahin demeye çalışıyorlardı. İddiaları enteresan. Demek bu adamı dinleyeceğiz, onca tanrıyı, o kadar ilahı ortadan kaldıracak bir tek Allah'ı dinleyeceğiz. Hayatın tümünü bir tek Allah idare etsin diye onca tanrıyı, bu kadar ilahı reddedeceğiz öyle mi? Yani insanlar peygambere böyle karşı geliyorlar. Kafirler, Allah'ın Rab ve İlah oluşundaki tekliği gerçeğini örtbas etmeye çalışanlar, gündemden kaldırmaya çalışanlar, bunu görmezlikten gelmeye çalışanlar, yani bunca ilah, bunca tanrı yok kabul edilecek, yerine bir tek Allah öyle mi? Olmaz öyle şey diyorlar. Çok acayip bir şey. Peygamberin bu teklifine, kalkın yürüyün, dinlemeyin, zaten adamın derdi bu, sakın ha, ilahlarınıza sıkı sarılın diye, birbirlerine nasihat ederek oradan ayrılıp gitmeye başlıyorlar. Hep öyledir zaten. Kafir dünya, peygamber mesajıyla baş başa kalmayı hiç istemez, tahammül edemez. Çünkü korkarlar, ya içlerinden hiç olmazsa, bir kişinin değişivermesi ihtimali varsa. Çünkü onlara göre, bir kişiyi kaybetmek bile gerçekten çok büyük bir kayıptır. Çünkü onlar, son dinlerde böyle bir şey görmemişler. Kendilerine göre, diğer dinlerde böyle bir şeye rastlamamışlar. Ne diğer kavimler, ne diğer insanlar, ne diğerleri, diğer putperestler hiç böyle yapmamışlar. Onlara göre, yani bütün putları ortadan kaldıracaksınız. Bir tek Allah o her şeye, hayatın tümüne hakim olacak. Bunu nasıl kabul etsinler? Çok uydurma bir şey, çok yapmacık bir şey, yani olmayacak bir şey bu. Demek ki aramızda Tanrı onu seçmiş ha diyorlar. Allah da diyor ki, öyle değil. Onlar benim gündemde olmama şüpheyle bakıyorlar. Konu bu. Hayatın tümüne benim karışma yetkimden şüphe ediyorlar. Ama henüz azabı tatmadılar da ondan. Devam etsinler. Ne dertleri onların? Rabbin rahmet hazineleri onların yanında. Öyle mi? Ondan dolayı mı böyle davranıyorlar? Ya da semavat ve arzın mülküne sahipler. Ne var ne yoksa her şey onlara ait. İstedikleri gibi mi hareket edecekler? Haydi yapsınlar bakalım, ellerinden ne geliyorsa. Ama 3-5 parçadan oluşan bir ordu bozuntusu, sonunda hezimete uğrayacaklar. Hem de işte şuracıkta. Tıpkı daha önce Nuh kavmi gibi, Ad kavmi gibi,
Firavun gibi ya da Semud gibi, Lut kavmi gibi, heykeller gibi hepsi işte böyle dik kafalılık ettiler. Peygamberlere karşı geldiler, dalga geçtiler, alay ettiler, yalan saydılar. Sonunda da azabı hak ettiler elbette. Ne bekliyorlar bu insanlar? Bir ses, bir sayha, bir nefes, sonra kurtuluş var mı dersiniz? Ne mümkün, onları koruyacak biri yok elbette. Ama onlar hala akıllarını başlarına almak yerine ukalalıklarını sürdürüyorlar ve diyorlar ki, azap mı, ikab mı, bizim payımıza düşeni ayırın da biz çeke duralım bari, nasıl olsa yok ya demeye çalışıyorlar. Evet, söz buraya gelince mantıkları bitmiş, akılları uçmuş gitmiş, sanki emanete göndermiş, kendilerini kaybetmiş bu insanların gündemlerini, peygamberlerin de sürdürmeleri, onlara açıklama yapmaları gerekmeyecekti herhalde. Gündem değiştiriliyordu burada. Sen ne derlerse desinler, dayan, diren, devam et, bıkma ve usanma ey peygamber. Kulumuz, güçlü kulumuz, Davut kulumuzu hatırla, onu gündemde tut. O evvab idi gerçekten. Allah'a dönen, onu isteyen, onunla beraber olan, niyeti ona ait olan, bütün kalbi bağını sadece Allah'a bağlayan, işte öyle bir kulumuz. Sen onu gündemde tut. Hani dağlar ve de kuşlar onunla beraber sabah akşam Allah'ı tesbih ediyorlardı. Hepsi birlikte evvab olarak Allah'a bağlı, onunla birlikte onun eksiksiz ve noksansız olduğunu haykırıyorlar, onu gündemde tutuyorlardı. Dahası mülkü güçlendirilen bir kuldu o. Mülk ve saltanat sahibiydi. Ona Allah hikmet vermişti. Nasıl bir yaşam, nasıl bir hayat programı, Allah'ın istediğine göre nasıl uygulama, nasıl pratik, bunun bilgisini vermişti Allah peygamberine ve bütün peygamberlere. Bu ara Davud aleyhisselama ayrıca bir de fasl-ı hitap, hallu fasl etme, ayrıştırma, yani ne denilecekse onu güzelce deme, hükme bağlama, böyle bir konuşma gücü vermişti. İşte bir örnek. İki kişi, Davud aleyhisselam mihraptayken, yani daha özel bir ibadethanede iken, aslında o hep ibadetteydi ama, Allah'la daha bir baş başa olma imkanındayken, yanına ansızın, huzuruna ansızın çıka gelen iki davalı davacı, bunun haberini dinliyoruz Allah'tan. Bir saray düşünüyorsunuz, o devletin, o saltanatın başkanı durumunda olan Davud aleyhisselam ama hep hayatını insanlara vakfetmiş değil, hep dünyayı, dünyalığı Allah adına düzenlemek de ibadettir diye Allah'a özel ibadetini unutmuş değil, namazını, duasını, zikrini, fikrini, tefekkür ve tezekkürünü bırakmış değil, kendinin özel bir odası var, orada Allah'a daha bir özel ibadetle meşgulken, oraya İnsanların gelmesi adet değilken ama geliveriyor iki kişi. Acil durumdalar çünkü. Sapma noktasındalar, yolların ayrım noktasındalar. Ya Allah'a teslimiyeti, İslam'ı seçecekler ya da Allah mala mülke karışmaz, sosyal ve ekonomik hayatta Allah'tan başkasının sözü geçer dercesine başka yollara sapacaklar. Biri birine çağırıyor, öteki buna razı olmuyor pozisyondaki insan, geliveriyorlar ansızın. Bir ürküntü var Hazreti Davud'da, bir tedirginlik var. Öyle ya, ümmeti olan insanlar, tebaası olan insanlar, yönettiği insanlar, hayatlarına yön vermekle mükellef olduğu insanlar, Allah'ı hayata hakimiyetin ötesine taşıyorlar ve biri diğerine hakkın, hakikatin ötesinde yanlışın, batılın empozesiyle meşgul. Ürkmez mi? Korkmaz mı? Peygamberse elbette korkacaktı. O da korktu. Ama onlar dediler ki, dur öyle değil, daha uygulamadık, daha yoldan sapmadık, daha işimiz bitmedi. Evet inancımız farklılaştı ya da birbirimizi susturabilecek kadar kendimizce deliller geliştirdik. Kendi mantığımızla kendimiz haklı olmaya çalıştık ama sana geldik dercesine, korkma dediler. Korkma biz ikimiz iki davalı davacı. Bunun ve benim aramda hakla hükmet ki biz nenin ne olduğunu daha iyi anlayalım. Ondan dolayı sana geldik. Müstakim sırat neyse ona ilet bizi. Bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var. Benim de bir tane. Ne edip eyledi. Önünde sonunda sözde beni mağlup etti, susturdu. yani beni mat etti. O bir koyunu bana ver dedi. Sen ne yapacaksın dedi.
Lazım dedi, sana dedi, beraber olalım dedi, birlikte olalım, yok senin olsun, vay benim olsun dedi. Kendince ne demesi gerektiğini kendi belirledi. Vahiden öğrendiklerini değil, peygambere sorduklarını değil, Allah'ın imtihan modelini bana empoze ederek değil. Ama kendi sonunda beni mat etti, işimi bitirdi ama sana geldik. Yine de o mu haklı yoksa ben mi devam edeyim sözümde, sana geldik dediler. Davud Aleyhisselam da dedi ki bu bir zulüm elbette. Gerçi birlikte yaşayan insanlar eğer iman ve inancın gereği bir hayatı yaşamıyorlarsa ki bunlar çok az ama o zaman mutlaka böyle azgınlıklar olacak. Ortaklıklar, beraberlikler, gelin kaynanalar ya da damat enişteler, bacanaklar, kardeşler, akrabalar, arkadaşlar, mal ve şirket ortaklıkları aklınıza ne gelirse birlikte yaşayanlar, bir köyde yaşayanlar, bir şehirde yaşayanlar, beraber olanlar, sosyal, siyasal, ekonomik boyutta birliktelikleri olanlar birbirlerine azarlar, azıtırlar, hak yemeye başlarlar. Ancak bunun istisnası inanan ve inancını yaşayan insanlardır. Ama heyhat ki bunlar da ne kadar az. O azlardan olmak zorundasınız dedi sanki onlara. Ve bunun kendisi için elbette bir güzel imtihan konusu olduğunu bilen Davud Aleyhisselam, Ya Rab dedi, eksikliklerimi tam kabul et, yanlışlarımızı yok kabul et. Estağfirullah. İstiğfar ediyorum ya Rabbi dedi. Bütün peygamberler gibi, İslam'ın mümine yüklediği görev gibi, bir amelden sonra, bir eylemden sonra ben bu kadar becerebildim. Söz veriyorum dahasını daha iyi yapmaya. Senin bu nimetin benim imtihanım içindi. Sen beni imtihan ediyorsun elbette. Bu konumda, bu durumda olmaya imtihan ediyorsun. Sapmamaya imtihan ediyorsun elbette. Ondan dolayı ben senin beni affetmeni, mağfiret etmeni, yanlışlarımı yok kabul etmeni istiyorum dedi. Öyle ya, insanların Allah'tan af dilemelerine, Allah'tan mağfiret dilemelerine binlerce ve binlerce sebep yok mu? Bir cami avlusundasınız. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle ibadet ve itaatle meşgul olmuşsunuz. Çıkarken bir el Allah'ın izniyle sizden yardım istiyor, para istiyor, dileniyor yani bir dilenci. Ne düşünürsünüz? Ya bu adamlar amma da ayıp ediyorlar ha. Şu yaptıkları işe bak, nasıl da isteyebiliyorlar. Hiç utanmıyorlar mı? Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Başka bir imkan bulamazlar mı diye iç dünyanızda, hatta bazen yanınızdaki arkadaşa sesli düşünüyorsunuz. Olmaz böyle dercesine. Önce onları atlıyor, onların yüzüne söylemiyorsunuz belki ama kendiniz kendi kendinize böyle sesli düşünüyorsunuz. Yani bu insanlar isterken utanmıyorlar mı? Ya da galiba bu insanlar istemeye alışmışlar, onun için devam ediyorlar diyorsunuz. Peki ya yanınızdaki şöyle derse, ya siz hemen böyle deme konumuna düşseniz, iyi anladık onlar istemeye alışmışlar da acaba biz vermeye alışmışız mı? Çünkü hiç değilse o konumda olmamanın şükranesi için biz vermek durumunda olsak ya da kötü söylemesek, yardımcı olsak insanlara, öyle değil mi? Yani Davud Aleyhisselam nasıl da imtihanda olduğunu unutur, Allah korusun, bizim de aynı durumda olmamız gerekmiyor mu? Yani Davud Aleyhisselam'a gelenler gibi olmaz mıydı o da? Ne özelliği vardı Allah'ın verdiğinin dışında? Birkaç ayet sonra oğlu Süleyman Aleyhisselam'la ilgili Allah özel vurgulayacak konuyu, yani tahtında, Süleyman'ın tahtında, Süleyman'ın cesedinden başka ne vardı sanki? Onun gözü başkalarının gözüyle ne kadar farklıydı? Onun eli ayağı, onun ağzı burnu kulağı, hepsi öyle değil mi? Sadece bir ceset değil miydi ona ait olan? Ama Allah o cesetle söylenilenleri karşıdakine emir telakki ettiriyor. Cinler sözünü dinliyor, kuşlar sözünü dinliyordu. Elbette Allah'ın hakimiyeti nedeniyleydi ve bu bir imtihandı elbette. Kimilerini sokakta yürümekle, kimilerini masa başında hareket etmekle, kimilerini fırıncılıkla, terzilikle, marangozlukla imtihan eden Allah, Hazreti Davud'u da saltanatla imtihan ediyor, birilerinin hayat programını düzenlemekle imtihan ediyordu. Bu bir imtihandı elbette, o unutmayacaktı ve istiğfar edecekti. Tıpkı Aleyhissalatü Vesselam'ın günde 70 defa ya da 100 defa ya da daha fazla ama istiğfar ettiği gibi. Bize de gerçekten hoş bir örnekti. Her konumda, her durumda şımarmadan istiğfar edebilmek. Çünkü Nasr suresi insanların grup grup, öbek öbek dine girdikleri görüldüğünde istiğfar edileceğini anlatıyordu. Kalplerin fethedildiğinde, ufukların açıldığında, fetihler nasip olduğunda, Allah'ın yardımı geldiğinde istiğfar etmek gerektiğini vurguluyordu. Yani ayaklar yerde olacaktı. Ben yaptım, ben yapabiliyorum, ben bunu asarım, ben bu işi bitirir keserim. Böyle demeyecekti Müslüman ve istiğfar edecekti. Davud Aleyhisselam da öyle yaptı. Sonra kendisini elbette secdede bulacaktı. İstiğfarın sonunda. Öyle gerekmez miydi? Kendi aziyetini, kendi zaafını, kendi gücünü güçsüzlüğünü anlayan bir kul elbette secdeye gitmez miydi? Allah'ın huzurunda eğilip de Sübhane Rabbiyel Azim, sen en büyüksün ya Rabbi, azamet sahibisin. Huzurunda bütün varlıklara eğilmek zorunda, senin izzet ve şerefini, azamet ve yüceliğini insanlar kabul etmek zorunda diyen bir kişi, Semiallahu limen hamide, benim bu hamdimi, benim bu sana övgülerimi, tesbihimi, tahmidimi, elbette sen duyarsın ya Rabbi, sen bilirsin, işitirsin, anlarsın ya Rabbi dedikten sonra, sen en büyüksün diye kişi kendini secdede bulmaz mıydı? İşte Davud Aleyhisselam da secdede buldu kendini. Öyle yapmalıydı. Neydi ki Davud? Allah'ın o makama getirdiği bir kuldu nihayet. Kendim ettim, kendim başardım, ben yaptım, ben bendeki bir ilimle, ben kafamın çalışmasıyla bu hale geldim diyen Karun ve benzerleriydi. Elbette bir peygamber öyle yapmayacaktı, secde edecekti. Allah da gufranını lütfetti. Aff ve mağfiretiyle muamele edeceğini söyledi. Sen kendi kendine aldığın kararlarda eğer ümmetin için bir yanlış karar almamışsan o benim tarafımdan tam kabul edilmiştir. Tamam ey kulum deniliyordu sanki. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına bakıyoruz. Bedir Savaşı'nda nerede mevzilenecekleri, nerede konuşlanacakları, nereye konacakları konusunda ümmetle istişare eder. Buraya olsun. Yok ya Resulallah burası daha iyi değil mi? Ama bana göre burası daha iyi geliyor. Ama ya Resulallah yani Allah kesinlikle burayı dediyse tamam ama burası daha iyi diyen sahabeyle bir istişare var. Sonunda sahabeyle yapılan istişare uygulanır ve savaş kazanılır. Arkasından esirler gündeme gelir. Onca esir ne yapılacak? 70 kadar esir öldürülecek mi? Fidye karşılığı bırakılacak mı? Ya da esir tutulacak, hizmetçi konumuna getirilecek, köle durumunda tutulacak ve beslenecek mi? İşte bu konuda da istişare edilir. Ümmet sanki ikiye ayrılmıştır. Öldürelim diyenler ve fidye karşılığında salıverelim diyenler. Yine istişare eder peygamber. Yine onlarla fikir teatisinde bulunur. Sonunda karar verilir ve denir ki fidye karşılığında bırakalım. Fidye olmayanlar, fidyesi olmayanlar. Ümmetin çocuklarına okuma yazma öğretsinler, değilse köle bırakılsınlar. Ama Allah alınan bu kararı şiddetle kınar ve kesin yanlış olduğunu beyan eder. Oysa peygamberin istişare etmesi yanlış değil, istişareyle varılan karar yanlıştır da ondan. Allah peygambere böyle bir izin, böyle bir imkan veriyor. Zaten peygamber Allah tarafından görevlendirilen, kendisine de yetki sınırları tanınan, ama tüm hayat programıyla Allah'ın çepeçevre kuşattığı hep Allah kontrolünde bir insandır. O peygamber olduğu gün de insandır, vefat ettiği güne kadar da insandır. Lakin bu insanlık ölçüleri içinde diğer insanlardan farklı hep Allah kontrolündedir. Onun öyle bir özelliği vardır. Aldığı karar insan olarak yanlışsa Allah'ın hemen düzelteceği özelliği diğer insanlarda yoktur. Bu özellikleriyle peygamber Allah'la birlikte Allah'ın istediği yaşantıyı bize gösterme özelliğiyle peygamber işte dinin vazgeçilmez unsurudur. Şehadetin vazgeçilmez parçasıdır. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Onun için şehadetin o kelime-i tevhid dediğimiz birlemenin iki yanından biridir. Hem birleyeceksin hem iki kelime olacak. La ilahe illallah diyeceksin. Hem ilahları reddetme hem Allah'ı tek ilah kabul etme ama Muhammedur Resulullah ile de o bir kelimenin ikinci bir yanını gündeme getireceksin. Bunu peygamber örneğiyle yaşayacaksın. Değilse peygamber Allah'tan aldığı bilgileri sadece bize ulaştıran son dönemlerde moda kelimeyle postacı anlamına gelmez elbette. Ona bizim dilde posta kutusu denir. Yani postacı Niye ayağıma kadar getirsin diye peygamber bana getirmedi. Allah peygamberi kutu kabul etmiş. Sonra ona atıvermiş kitabını. İnsanlar da gidip ondan almışlar. İstedikleri gibi yorumlasınlar. Benim dinim, benim peygamberim, benim Allah'ım, benim kitabım böyle yorumlanmamalı. Ben buna inanıyorum. Ya ne? Allah peygambere kitabı, kitapla birlik nice vahyi, gerçeği, hakkı, hakikati iletmiş ama lafzan koruma altında tutacağı bölümü, Kur'an diye namazda okutacağı bölümü özelleştirmiş. Geri kalan bölümler, Cebrail'in getirdiği bölümler, Allah'ın kalbine ilka ettiği, ilham ettiği bölümler, onlar lafzan koruma altına alınmamışsa da din olarak peygamber tarafından uygulana geldiği kıyamete kadar bütün insanlara ulaşacaktır. Mesela ibadet ve itaat şekillerinin Kur'an'da emredilen emir ve nehi olarak bize sunulan gerçeklerin uygulama biçimlerinde görebildiğimiz gibi. İşte peygamber böyle kendisi kendi kendine iş yapmaya yetkili ama Allah kontrolünde bir kul idi. Bu kontrolde oluş, Allah'la birlikte onun kontrolünde oluş, onun istiğfarını gerektiriyor ve de gufranını icap ettiriyordu. Allah da mağfiretini sundu Davud Aleyhisselam'a. Ve inne lehu indena lezülfe ve husne me'ab. Zaten o katımızda yakın, bize yakın bir kul ve sonu varınak, barınak, sığınağı, korunağı hoş konumda birisiydi deniliyor. İşte bu özelliklerle bezenmiş, bu sıfatları, bu güzellikleri taşıyan Davud Aleyhisselam'a Allah diyor ki, ya Davud'u, ey Davud, inna ce'alnâke halifeten fil ard. Biz seni yeryüzünde halife yarattık. Fahkum beynen nas. Öyleyse bunun gereği olarak sen de insanlar arasında bilhak, hakla hükmet. Hakikat ortaya çıksın diye hükmet. Öyle hükümran ol, öyle hükümdar ol, öyle hükmeden ol ki senin bu hükmün hakkı ortaya koysun. Hak gündemde dursun. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى Sakına hiç kimsenin hevasına, hevesine takılı kalma. Burada olduğu gibi takılı kalmadın. 99 koyunu var diye, adam zengindir diye, saltanat sahibidir diye meyletmedin ona. İşte bu örnekte olduğu gibi sakına heva ve hevese uyma. İnsanların kendi kendilerine, kendi kafalarına göre türettikleri, ürettikleri programlara tabi olma. O zaman فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Seni Allah'ın yolundan alırlar, saparlar ve saptırırlar. Seni Allah yolundan kaydırırlar, başka başka yollar çizerler önüne. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İyi bil ki, iyi bilsinler ki o sapanlar ve saptırmak isteyenler Allah'ın yolundan sapanlara لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ Şedid bir azap, korkunç bir azap, müthiş bir azap vardır. بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ Çünkü onlar hesap gününü unutuyorlar. Hesap gününü gündemden kaldırıyorlar. Davud Aleyhisselam'ın halife olma özelliği, yeryüzünde halife. Halife kelimesinin aynı kaynaktan türeyen bir başka şekli, halef kelimesini Türkçe'de kullandığımızı bilirsiniz. Hatta kocaman bir iş yeri levhasında falan adamın halefleri, oğulları, geriye kalanlar, ortakları veya işi ondan devralanlar anlamına biri peşi sıra öteki bu işi devralmış, devam etmişse işte ona halef denir, biliyoruz. Ama Davud Aleyhisselam işi Talut'tan devraldı. Öyleyse Talut'un yerine geçti de onun için mi halife oldu diyeceğiz buna göre? Öyle diyemiyoruz. Çünkü Talut bir komutandı. Talut döneminde bir başka peygamber vardı. Ve Davud Aleyhisselam Talut'un emrinde orduda bir nefer, bir er, bir askerdi. Dolayısıyla görevi ondan devralmadı. Ya Allah bizzat Davud'u peygamber seçip, ona hikmet verip, nübüvvet verip onu peygamber seçti ve ona dedi ki seni yeryüzünde halife kılmışım. İlk defa insanlığın var kılınma sebebi için kullanılan kelime bizzat şahsında kullanılan peygamber Davud Aleyhisselam. Yani Adem Aleyhisselam'dan önce bütün bir insanlık için halife kılınacağı ifadesini öğreniyoruz. Allah meleklere böyle söylüyor. Ama ey Adem ben seni halife kıldım demiyor Kur'an'da da böyle bir ifade. Adem Aleyhisselam'dan Davud'a kadar hiçbir peygamberde de görmüyoruz. Fakat Davud Aleyhisselam'ı Allah özellikle beyan ediyor. daha önce böyle özel bir kelimeyle taltif edilen İbrahim Aleyhisselam'dır ve bütün insanlık için imam denilmiştir ona. O bir imamdır işte. Yani Allah Hazreti İbrahim'i imam seçtiğini beyan ediyor ama Davud Aleyhisselam'a da sen halifesin diyordu. Buna göre biri peşi sıra öteki, biri birinden hayatı devralan insanlar anlamına halef selef kelimesini de bilirsiniz herhalde. Biri önceki, diğeri onun yerine geçen, mesela dede ve torun birbirinin halefi ve selefidir ya, işte böyle mi anlayacağız Davud Aleyhisselam'ı? Sen dedenin torunusun ey Davud, sen o selefin dedenin yerine geçmişsin, sen onun yerine ikame edilmişsin diyecek miyiz? Ben onu da anlayamıyorum bu ayetlerden. Çünkü dedesinden söz edilmiyor ki. Tamam, dedesinin dedesinin dedesi, büyük dedeleri Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'dan da önceleri ta Yakup Aleyhisselam'a gider. Yani Davud Aleyhisselam Hazreti Yakup'un, dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarından biridir. İsrailoğullarının bir üyesidir ama burada anlatılan o bölümde değil. Peki ya ne? Gerçi bu halef selef işi kimi Müslümanların kafasını karıştırmış. Yani diyorlar, şimdi Allah görevden ayrıldı, kenara çekildi, yani yaptığı sanatı beğenmedi, kendinin bu işte uğraşması gerektiğine inanmadı, çok basit, boş, adi bir iş kabul etti ve de yerine insanı koydu. Allah'tan sonra onun diskalifiye edilmesi gereği, onun yerine ikame edilen bir varlık gibi anlaşılırsa, bu korkunç boyutta bir küfürdür, şirktir diyenler var ama, yani öyle değil galiba, çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de halaifel ard tabirini de kullanıyor. Yani yeryüzünün, arzın halifesi. Buna göre halifetullah tabiri kullanılmaz diyelim. Allah gitti yerine kul gelmedi diyelim. Tamam bu güzel ama halifetullah demek Allah ayrıldı da selef oldu da onun yerine halefi insan geçti anlamına gelmez ki. Çünkü yeryüzünün halifesi, yeryüzünde halife değil, dünyada halife değil, izafetle, tamlamayla söyleniyor. Halaifel arz, arzın halifesi, yani Allah gitti de gibi, yeryüzü gitti, yok oldu, bitti de onun yerine insan mı geldi? Sizin mantığınıza uygun oldu mu? Öyleyse halife demek, biri gidip de onun yerine gelen varlık demek değildir. Yani halife, birisi adına görevli, birisinin güdümünde var, birisi var kıldığı için var, birisi görevlendirdiği için görevli, görevlerini, haklarını, yetkilerini birisinden alan, bu birisi Allah olan ve öteki de insan olan varlık demektir. Zaten sadece insan için kullanılır ve görevlendiren de sadece Allah'tır. Onun dışında Allah'ın göreviyle görevli olma bilinciyle olma dışında birinin Allah'ın halifesi olması, Allah'ın yeryüzünde halifesi olması tabiri bile hoş değildir elbette. Yani ben bugün için. Peki sen kabul ediyorsan. Peki Hazreti Adem'den bu yana bütün insanlar eğer kabul ediyorlarsa, ben ve hepimiz kabul ediyorsak, Allah'ın yeryüzünde nasıl yaşanacağı, insan zaman ve mekan boyutlarıyla ne yapılacağı konusuna tek yetkiyle karışan olduğu bilinciyle hareket etmemiz bizi yeryüzünde Allah'ın halifeleri kılmaktadır. Çünkü Allah iman edenlerin velisidir. Onlar adına karar almaya tek yetkilidir. Karar merciidir. Allah ne diyorsa onu yapmak zorunda olduğumuz bilincindeysek biz de onun halifesi ve velisi durumundayız. Yani Allah bize demektedir ki sabahınız şöyle, akşamınız böyle olsun. Ekonomik, sosyal, siyasal yapılanmanız, kültürünüz, ahlakınız, hukukunuz şöyle olsun. Aileniz, ferdi hayatınız, toplumsal yaşantınız, bireysel eylemleriniz şöyle olsun. Bütün bunları söylerken benim dediğime göre hareket edeceksiniz de aynı zamanda bunu benim adıma hayata hakim kılacaksınız da diyor ya. Yani sadece ben kendi başıma yaptım, kimse beni ilgilendirmez bile demeden, bak sen de Allah'ı veli ve Allah'ı Rab kabul ediyorsan onun halifesi durumundasın, sen de bunu yap, sen de bunu yaptır kendine, çoluğuna, çocuğuna diyeceğiz ya, işte bu görev bizi halife kılmaktadır. Bunun net örneklerinden ilk olarak Allah Davud Aleyhisselam'ı halife demişse, burada bizim anlayacağımız bir başka veçhe olmalı galiba. O da Davud Aleyhisselam'ın Hazreti Yusuf'un özel örnekliği dışında ilk defa hayatın tümüne hakim bir pozisyonda imtihan edilmesi galiba önemli bir rol oynar. Yani Yusuf Aleyhisselam o özel yerleştirmeyle öyleydi ve bir bölüm olarak yaşadı. Sonra onun hayat hikayesinde farklılıklar vardı ama Davud Aleyhisselam hayatın belki başında hayatın tümüne hakim ordusuyla, insanlarıyla, sosyal, siyasal, ekonomik hayatıyla bütün hayata hakim pozisyonda imtihan ediliyordu. İşte buna böyle bir görev verilince o halife olacaktı. Onun halifeliği bu anlamda Allah'ın izniyle bize özel örnek olacaktı. Davud Aleyhisselam ve onun şahsında ben, yeryüzünde Allah'ın halifesi. Sınırlarını Allah'ın belirlediği bir arzda, onun adına halife. Rüzgara hükmedeceğim, öyle değil. Kuşlar beni dinlesin, bu da söylenmiyor. Ama ben evvab olursam, ama ben ona dönersem, ama ben onunla birlik olursam, hayatımın tümünü imtihan olduğunu bilir ve ona affet ya Rabbi, mağfiret et, gayret edeceğim, ben başarmaya çalışacağım dersem, ben onun halifesi. Bunu kendi şahsımda ve başkaları planında gündemde tutmak zorundayım. Çünkü Kur'an, vel Kur'an-ı zikr. Öyle anlattı Sa'd suresi. Bu halifelik görevinin belki vazgeçilmez bir bölümü ya da onsuz olmaz bir bölümü fahkum beynen nas bil hak. İnsanlar arasında hakkı gündemde tutan bir hükmetme makamı oluşu ve tam negatifiyle, tam tersiyle ve la tettebi'il heva, hevaya kişinin kişisel değerlendirmelerine de meyletmemesi, onları takmaması. Çünkü İslam bir şeyin ne olduğunu anlatırken ne olmadığını da anlatır. Bakın Fatiha suresine, Ya Rab hidayetini isteriz, müstakim sırata ilet bizi. O sırat ki nedir? Sırat-ellezine en'amte aleyhimdir. Ne değildir? Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. İşte o özelliklerde değildir diye bir şeyin ne olduğu ve ne olmadığı önemliydi ya tarifte. Burada da halifeyi öğreniyoruz. Halife ne yapar? Fahkum beynen nas bil hak yapar. Ne yapmaz? Ve la tettebi'il heva. Bu işi de yapmaz. Öyleyse bu bölümleri bir kere daha düşünün. Ey Sa'd suresinin muhatapları. Ben anladığımı demeye çalışıyorum. Ama benim anladığımı sen en iyi dinlesen, kaseti alıp tekrar dinlesen, burada anlatanlar bin defa dinleseler, yine bu kadacığını benim ağzımdan dinlemenle bunu öğrenebileceğini zannetmiyorum. Çünkü bunun böylece öğrenilebilmesi, bunun ne anlama geldiğinin bilinebilmesi için, mesela aklıma gelenler kadarıyla, Davud Aleyhisselam sebebiyle peygamberler ve peygamberlik, ki Kur'an'da 3000 kadar ayettir, fahküm sebebiyle muhkem ayetler, hükmetme yetkisi, Allah adına hakimiyet, Kur'an'ın hakim oluşu, Allah'ın hakim oluşu gerçekleri, beynen nas ifadesiyle bütün bir insanlık, tarih boyunca bir insanlık ve bizim insanlar, insanların grupları, adi olanlar, semudi olanlar, kavm-u luti olanlar, Eykeliler gibi olanlar, Tübba'ın kavmi gibi olanlar, gibi gibi kavimler, onlara hakla hükmedilmesi, bilhak mantığı, Kur'an'da ısrar edilen bir ifade. Kelime karışık oldu ama işte dilimiz dolaşıyor, bazen öyle söylüyoruz. Yani bilhak tabiri Allah tarafından hatta ısrarla tekrar ediliyor gibi geliyor bana. Allah semavat ve arzı hak ile bilhak yaratmıştır. Peygamberini bilhak göndermiştir. Kur'an'ı bilhak indirmiştir. Yarın mizan bilhak gerçekleşecektir, kurulacaktır. Ve ki insanlar arasında bilhak hükmedilecektir. Yani öyle hakkın, hakikatin yaşanması ölçüsü dışında ne semavat vardır, ne arz vardır, ne peygamber vardır, ne kitap vardır, ne hüküm vardır, ne hikmet vardır, ne hakimiyet vardır. Hak ortada olsun diye. Peki hak nedir? Hak, pek çok tarifini yapabilebiliriz. Türkçesiyle gerçek demektir. Peki gerçek nedir? Güneşin varoluşu mu gerçektir? Peki yarın yok olunca gerçek değilmiş diyeceğiz. E tabii öyle olmaz mı? O değil anlatılan. Ben mi, benim varlığım mı gerçek? Evet, bugün için izafi bir gerçeklikle, yani ebedi ve sürekli mutlak gerçeklik anlamına değil, böyle bir gerçekten söz edebilirsiniz. Yok ya, ben yalandanım, beni yok kabul edin. Bana namaz diyorsunuz, bana Kur'an diyorsunuz, bana hak hakikat diyorsunuz. benimle ilgisi olmaz bu iş demenin anlamsızlığına ben de inanıyorum. Ama acaba mutlak gerçek, gerçeğin ta kendisi nedir ki? Ben kendimin anlayabildiği bir tanımı yapayım size ama siz de Kur'an ve sünnetten gerçek tanımlar bulun. Gerçeğe tanımlar bulun. Gerçek, Allah'ın tek ilah ve Rab oluşu gerçeğiyle benim ona kul köle olmam gerçeğidir. Yani Kur'an'ın varlık sebebi, peygamberin gönderiliş sebebi, semavat ve arzın yaratılış sebebi işte bu gerçeğin açığa çıkmasıdır. Bunun dışında bir gerçek var deseniz ne yazar, yok deseniz ne fark eder? Yani ne olacak da o dışındaki gerçekler ne diye var kılınsın? Nedir o gerçek? Ama benim bu tanımıma göre o senin gerçek dediğin, yani suyun akması gerçeği, ateşin yakması gerçeği, insanın görmesi, düşünmesi, konuşması, sosyal bir varlık olması gerçeği, ailesiz toplumsal yapı olmaz gerçeği, gerçekleri aslında bu dediğim gerçeğin belki bir ürünü veya belki bir parçası, belki bir unsurudur. Çünkü su mu, ateş mi, toprak mı, hava mı dediniz? Semavat ve arzın bir parçası ya, onun var kılınış gerçeği de Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu ve benim ona kul köle olmam gerçeğidir. Ondan dolayı var kılınmıştır. Bu anlaşılsın diye. Yani semavat ve arzı hak ile yarattı Allah. Yani hak açığa çıksın diye, hakkın ikamesi için, hak anlaşılsın diye. Kur'an da onun için gönderilmiştir. Ve Halifetullah, yeryüzünde Allah'ın halifesi, Davud Aleyhisselam da işte bunun için, bu gerçeği ortaya koymak için hükmedecektir. Halifetullah, Kur'an'da böyle bir tabir yok diye, eğer kullanılmasın diyorsanız, tamam, o bölümümü yok kabul edin, onu siliverin, herkesin bir yanlışı, ama insanı gavur etmeyecek düzeyde bir yanlışsa, onu da bana bağışlayın. Ama az önceki ifadelerimden, Allah'ın işi bitmiş, ayrılmış da yerine yenisi konulmuş şeklinde bir halife inancında olmadığımdan, Allah'ın yeryüzünde onun dinini ikame, onun rızasına muvafık bir hayat, onun azap ve gazap yollarının, ikab ve ceza yollarının anlatıcısı olarak görevli bir varlık insandan söz ettiğimizden o tabiri kullandım. Evet, halife, Allah'ın yeryüzünde halifesi, yani ilk örneğiyle burada Davud Aleyhisselam, İnsanlar arasında hakla hükmedecek. Hakikat ortaya çıksın diye her hükümde, her ifadede Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeği ve insanların ona kul köle olmaları gerçeği haykırılsın diye böyle ifade edecekler. Öyle yapmadım az önce. 99 koyunu varmış, ötekinin de bir koyunu. Ne olacak? Sana ne demedim ona? Niye zulmediyorsun demedi mi? Yani tek koyunla imtihan olması niye kötü? Nereden çıkardın bunu? Sen 99 koyunla imtihan olduğunda bu senden mi? Başarılısın, kafan çalışıyor, sen beceriklisin, sen biliyorsun bu işleri. Koyun konusu sana danışılmalı ama imtihan konusudur. Kime danışacaksın? Sana niye danışayım ben imtihan konusunu? Allah'ın beni, onu, ötekini, berikini, tek koyun, iki koyun, beş koyunla imtihan etmesini niye sana danışayım? Ya Rabbi beni şöyle imtihan et bile demeyen ben, niye karşımdaki şöyle imtihan et diyeceğim? Bu ne cesaret, bu ne yanlışlık, bu ne ahmaklık olmaz mı? İnnehu kâne zalûmen cehûlâ oluşu da insanın bu anlama mı gelir ki? İnsan gerçekten ne kadar zalim ve ne kadar cahil. Ne hak bilmez, ne edep bilmez, ne sınır tanımaz, ne haddini bilmez bir cahil değil mi bazen insan? Yani inanmaz ve inancının gereği bir hayatı yaşamazsa, inandığı halde bile yaşamazsa yine de eksiklik gerçekten onu cahil ve zalim boyutuna ulaştıracaktır. İkinci şekliyle ne yapmaması gerektiğiyle de velâ tettebi'l hevâ, Allah onun hevaya uymaması gerektiğini söylüyor. Dostum ve arkadaşım ve de pek çok yakın tanıdığım bu işin piri ve üstadı mahir bir zat-ı muhterem, yani bunu ona danışalım diyeceğiniz vahyin dışında hiçbir varlık yoktur. Ancak o dediğiniz kişi vahyi sizden daha iyi biliyor. Yani Allah ve Resulü'nün dediklerini size aktarmakla görevli, samimi bir Müslümansa, ha o zaman ona değil, onun vasıtasıyla siz vahye danışıyorsunuz. Bu güzel. Heva olmaz o zaman. Aleyhissalatü vesselam der ki, La yu'minu ahadukum hatta yekune hevahu teba'an lima ci'tübi. Mümin, eğer hevasını, zevkini, duygularını, düşüncelerini, hayat programını benim getirdiğime tabi ve teslim kılmazsa mümin olmaz. Siz eğer hevanız, hevesiniz, iştihanız sevdikleriniz, istedikleriniz olsun dedikleriniz ya da tersini tabii olmasın, aman ha istemiyorum, nefret ediyorum, kabul etmiyorum dedikleriniz Aleyhissalatü Vesselam'ın Allah'tan getirdiği gerçeklere eğer uymuyorsa mümin değilsiniz diyor Peygamberimiz. Bu tür hadisleri hatırlarsınız. La yu'minu, la yu'minu diye başlar. Şöyle olanlar mümin değil. Böyle olanlar da mümin değil. Hemen Müslüman, belki bir acelecilik veya düşüncesizlikle üzerine bir çizgi, böyle olanlar kafirdir diyorlar. Öyle değil, peygamber kafir demeyi bilmez miydi dersiniz? Haşa. Mesela o tür ifadeleri de var hadislerde. Men terake s-salâ fakat kefar. Kim namaz nedir bilmez, terk eder, dünyasında, kafasında, yani inanç dünyasında, amel dünyasında namazı çıkarırsa kafirdir diyor Peygamberimiz. Bu ayrı bir konu. Ama inanmıyor, mümin değildir diyorsa ben ikisinin farkını şöyle ifade ediyorum. Allah en doğruya iletsin hepimizi yine de. Bu benim anlayabildiğim kadarı. La yu'minu denilenler, mümin değil denilenler, ey müminler bu sizde olmalı. Mutlaka mümin böyle olmalı demektir. Kafirdir denilenler, sakın ha bu sizde olmasın, mümin böyle olmaz demektir. Yani şöyle olmayan mümin değildir diyorsa mümin öyle olsun. Mesela kişi kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe mümin değildir. Yani kişi kendisi için istediğini kesinlikle Müslüman kardeş için de istesin, bu onu mümin yapacaktır demektir. Çünkü peki istemiyorum ne olacak? Mümin öyle der mi? Peygamber hem böyle bir tehditten söz edecek, sonra da Müslüman bundan haberdar olacak ve istemiyorum bakalım o zaman ne olacağım, kafir mi olacağım ben diyecek. Bunu yapamaz Müslüman. Böyle düşünemez Müslüman. Çünkü o ona bir uyarıdır. Böyle olman gerekir demektir. Ama şöyle yapan kafirdir. Böyle yaparsanız kafir olursunuz denildi mi? Mümin ondan kaçacaktır. Yaptım şimdi kafir oldu mu? Aslında inanmadan yaptım. İnanırken yapacaktım. Yapmak üzereydim. İnanmak üzereydim. Tam inanacaktım. Böyle bir şey yaptım. Şimdi ben kafir olur muyum? Müslüman oyun oynamaz inancıyla. Müslüman peygamberin mesajıyla dalga geçmez, alay etmez elbette. O dediyse tamam der ve hayatını öyle düzenler. La yu'minu ahadukum demişse inanmıyor. Mümin değildir. Mümin kabul etmeyin, inanan kabul etmeyin demişse. Mesela ayette de görüyoruz. Fela ve rabbik la yu'minun. Allah'a yemin olsun ki, Rabbına yemin olsun ki şöyle şöyle yapmadıkça iman etmiş olmazsınız. Öyleyse ben öyle yapmak zorundayım anlayacak Müslüman ve yapmadım ne oldu şimdi gavur oldum mu demeyecektir. Niye yapmayacak? Peygamber niye konuşuyor öyleyse? Kimdir bu konuşan? Yani amir değil, memur değil, ana değil, baba değil, hacı değil, hoca değil. Peygamber konuşuyor. Allah'ın elçisi olarak konuşuyor. Din konusunda tek yetkili insan olarak konuşuyor. Yani insanların birinci sırada yetkisi ve onun peygamberin Allah'ın yetki verdikleri onlar dar çerçevede yetki. Onu biliyorsunuz. Böyle konuşuyor. O zaman peygamberin dediği beni bağlar diyecek ve mümin öyle olacaktır. O hadise tekrar dönüyoruz. La yu'minu ahadukum hatta yekune hevahu teba'an lima ci'tübi. Mümin hevasını peygamberin getirdiğine tabi kılmak zorundadır. Ne dedi peygamber? Benim hevam, benim isteğim, benim arzum ona meyletmelidir. Heva kelimesiyle ilgili ben iki ayet daha söyleyeyim bu hadisi söyledikten başka. Bu hadisi İmam Nevevi hani 40 hadis diye derlediği bir hadis mecmuası var oraya not etmiş. Oradan tekrar bakar kaynağını şerhini öğrenirsiniz. Eferaite men ittakade ilahehu heva şeklinde de heva kelimesinin kullanıldığı bir ayet biliyoruz. Yani hevayı anlayalım da hevanın peşi sıra gitmek ne demekmiş onu kavrayalım diye. Çünkü halife olmam gereği ben heva peşinde olmayacağım. Nedir o zaman? Kişilerin kimileri, insanların kimileri, birilerinin kimileri ne yaparlarmış? Heva ve heveslerini tanrı edinirler. Onun peşi sıra giderlermiş. Yani onlar amir makama koydukları hevalarının kulu kölesi olurlarmış. Bir de böyle bir hevadan söz ediliyor. O zaman ne dersiniz? İnsanlar bu hevayı kendileri tanrılaştırdıklarına göre biz bu konuda da ciddi olalım mı? Yani birilerinin hevasını veya kendi hevalarını ama hevanın tanrılaştırılması söz konusuymuş. Ondan dolayı belki aynı anlamda Şura suresinin 15. ayetini de okumanızı isteyeceğiz. Çünkü orada bir uzun ayetin hemen orta bölümünde denilir ki وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ İş neyi gerektiriyorsa, işin gereği neyse onu dosdoğru yerine getir. İşin gereğini yerine getir ve onların heva ve heveslerine uyma. Çünkü Nâziât suresinde heva ve hevese uyan insanların akıbeti çok kötü anlatılır. Denilir ki فَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Yani Allah karşısında kötü konuma düşmekten eğer korkarsa insanlar, bir de kendilerini hevadan alıkoyarlarsa, o zaman فَاِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَعْوَى Cennete gidecekler. Eğer bunu yapmazlarsa, o zaman فَاَمَّا مَنْ تَغَى وَاَثَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيمِ هِيَ الْمَعْوَى İşte böyle bir tehdit var karşımızda. Nâziât suresi, mealini söylemiyorum, İnşallah merak eder okursunuz diye. Kaçıncı ayet mi? Ne fark eder? Hepsi 46 ayet zaten. Nâziât suresi. Sureyi şaşırırsanız, Nâziât mıydı, Zâriât mıydı? Ne olacak? Bir onu oku, bir de ötekini oku. Olmadı galiba, Âdiyât mı ki dersen, bir de Âdiyât okursun yani. Çok bir kaybın olacağını herhalde sen de kabul etmezsin. Zaten Kur'an'ın anlaşılması, onun gündemde tutulmasına bağlıdır. Israrla ve tekrarla evirip çevirip hep onunla beraber olmaya bağlıdır. Böyle bir mantıkla insanlar eğer Kur'an'ı okurlarsa, ancak o zaman öğrenebilecekler veya öğrenmeye yol bulabilecekler. Değilse, zaman zaman tekrar ettiğim bir gerçekle yine huzurunuzdayım. Ben din öğretme makamında değilim. Dinin öğrenilmesini anlatma makamındayım. Ben böylece öğreniyorum ama bunun dışında da öğrenme yolları, öğrenme yöntemleri vardır. Ben elbette vahye dayalı olmak kaydıyla hepsine saygı duymak, hepsinden yararlanmak durumundayım. Ama kapasitem ve kalitem, kabiliyetim ancak bu kadarsa ben bu kadar sunmaya çalışıyorum. Demek ki Allah'ın yeryüzünde halifesi olmak itibariyle görevlendirilen Davud Aleyhisselam ve dolayısıyla ben hem insanlar arasında hakkın ikamesi, hakikatin açığa çıkması ve anlaşılması şeklinde hükmedeceğim hem de hevaya uymayacağım. Hangi konuda? Hiçbir konuda. Ya bir kere evlenir insan, orada da uymayacağım. Ama yani yemek anlayışı birden bırakamıyorum, o konuda da hevaya uymayacağım. Giyim kuşam mantığında da hiçbir meselede heva ve heves peşinde koşmayacağım. Çünkü bana hiçbir yararı olmayacak ki. Bana cennet kazandırmayan şeyler olarak tarif ediyorum. Çünkü galiba emirler vardır, cennete götürür. Nehiler vardır, işlenirse cehenneme götürür. Ya da emirler işlenmezse cehenneme, nehiler işlenirse cehenneme götürür. İşte böyle olunca ikisinin arasında, ameli salih ve ameli gayri salihin arasında, helal ve haramın arasında, mala yani dediğimiz, müştebihat dediğimiz, heva türünde şeyler var ki, onların peşi sıra gitmeyelim, bize cennet kazandırmayan, cehennemden alıkoymayan şeyler peşinde koşmayalım. O zaman eğer birilerinin heva ve heveslerine ya da kendimizin, kendi kendimize heva ve hevesimize uyarsak, فَيُضِلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan bizi saptırırlar, peygamberi saptırırlar, Davud Aleyhisselam'ı saptırırlar, Davud'ken saptırabilirler, dikkat et, sakın ha, hiç kimsenin o kendine göre yorumlarına uyma. Efendim,